Spor Dergisi.
Paris toprakları Fransa, 15. yüzyılın ortaları, Fransa'nın başkenti Paris'te umutsuz aşk hikayesi, umutsuz üç erkeğin güzeller güzeli Esmeralda'ya vurgunu, sonu hüzünle biten, buruklukla biten bir aşk hikayesidir. Zaten çoğu aşk hikayeleri de genelde buruk biter, hüzünlü biter. 1831'de Victor Hugo, ölümsüz yazar Victor Hugo, Notre Dame'ın kamburu diyerek belgeselini, operasını Fransa'ya ve dünyaya armağan etmiş bu ölümsüz aşk hikayesini. Goru Lafleur söyledi. Elena Shegar eşlik etti. Belle son 200 yılın belki de en duygusal şarkılarından biri. Fransa topraklarında bu aşk, ölümsüz bir aşk yaşandı ama önümüzdeki yaz yaşayacağımız bir futbol aşkı var ki gerçekten bizleri yerinde durduramayacak bir aşk festivaline dönüşecek. 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası Fransa topraklarında olacak. Fransa'da milli takımımız yer alacak. Türkiye yer alacak. 1990 Dünya Kupası'nın açılışında sevgili Halit Kıvanç, Milano'da, San Siro'da açılış maçında spor ve sanat, futbol ve müzik, Diego Maradona ve Giuseppe Verdi aynı sahnede demişti. Bizlerin ise anonsları şimdiden hazır. TRT Spor Servisi olarak, TRT olarak Fransa'da spor ve sanat, futbol ve müzik, Arda Turan ve Esmeralda aynı sahnede Paris'te buluşacaklar diyerek bir klasiğe, Spor Dergisi'ne başlıyoruz. Sizlerle birlikteyiz. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda uzun bir aranın ardından tekrar buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ayrıldığımız yerde yeniden buluşuyoruz. TRT Spor ailesi için, Türkiye radyoları için bir klasiktir. Bu programda bu haftadan itibaren bir saat boyunca büyüğüm, TRT Spor'un değerli muhabirlerinden, değerli editörlerinden sevgili Süleyman Çile eşlik edecek.
İbrahim, gerçekten güzel bir açılış oldu. Yani futbolla aşk arasındaki bağlantıyı iyi kurdun. Gerçekten Türk futbol adına önemli bir yaz bekliyor bizi. 2016 Avrupa Şampiyonası'na zorlu bir süreçten geçtik. İyi bir geri dönüş, müthiş bir geri dönüşle katılmayı hak ettik. Aslında biz bu gruptan daha kolay çıkardık diye düşünüyorduk, değil mi? Yani gruba baktığımızda Hollanda ile Türkiye'nin bu gruptan ilk ikide çıkacağını düşünmüştük, yorumlamıştık. Ancak öyle olmadı. Hollanda ile yarıştık. Üçüncülük yarışı yaptık. Bunu kazandık.
O Hollanda bugün ne hallerde?
Evet, Hollanda bugün Avrupa'nın en önde gelen futbol ülkesi, turnuva dışında kaldı. Türkiye'de en iyi grup üçüncüsü olarak doğrudan katılmak geldi ki gerçekten final niteliğinde önemli maçlara çıktık. Türk futbolu yeniden Avrupa arenasına çıkacak, vitrinine çıkacak. Futbolcularımız gerçekten önemli bir arenada mücadele edecekler. Güzel ve heyecanlı bir yaz bekliyor bizi.
Kesinlikle. Biz milli takımımızla Spor Dergisi'ne yeniden merhaba diyelim dedik sevgili Süleyman abi. Sizler benden daha büyüksünüz. Spor Dergisi'nin o çok çok meşhur olduğu yılları daha yakından hatırlarsınız. Dinleyicilerimiz gayet iyi bilir.
Tabii futbol coşkusu ve heyecanlı TRT radyoları radyo aracıyla takip ediyordu futbol severler. Futbol coşkusunun heyecanını Anadolu'nun her noktasında TRT radyoları aracıyla iletiyordu. İnsanlar maçları dinlerdiler, yorum programlarını, ilginç anları radyoda yaşamaya çalışırlardı. Biz de bu radyonun bu güzelliklerini, bu gücünü kullanacağız burada. Seyircilerimizle birlikte olacağız.
Kurumumuzla birlikte.
Spor gündemini konuşacağız.
Konuşacağız.
Bugün İstersen önemli sıcak bir gündemden başlayalım. Son dakika gelişmelerinden başlayalım. Tabii bu konuya döneceğiz. Trabzonspor Gaziantep maçı vardı. Ancak
o konuda sıcak gelişmeler var.
Profesyonel disiplin kuruluna sevk edilmişti Trabzonspor yöneticileri, başkan ve 8 yöneticisi. İstersen ben başkanın aldığı yaptırımı hatırlatayım. Sportmenliğe aykırı hareket ve açıklamalardan dolayı 280 gün hak mahrumiyet cezası verildi Hacı Osmanoğlu'na. Diğer 8 yönetici de değişik oranlarda gün hak mahrumiyet cezası aldılar. Bunun ayrıntılarını konuşacağız. İstersen
Spor Dergisi'nde kimle başlıyoruz? Sevgili Yalçın Çetin'in spor spikeri, büyüğümüz, abimiz.
Evet, en önemli.
Gün önemli, gün anlamlı.
Gün anlamlı. Galatasaray maçı, Benfica maçı var. Evet.
Yalçın, hoş geldin sevgili etmeyelim. Yalçın Çetin. Yalçın abi hoş geldin yayınımıza, Spor Dergisi'ne.
Hoş bulduk. İyi akşamlar, iyi yayınlar ve hayırlı olsun program.
Teşekkürler.
Hayırlı olsun hem sevgili Süleyman'a, hem sana, hem sevgili dinleyicilerimize. Lizbon'dan ben de kutlar diliyorum, sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Stadda yerimi aldım ben de. Şu anda bomboş. Işık stadı, Louvre stadı sevgili İbrahim. Yaklaşık işte 2,5-3 saat kala bir kişi yok henüz. Ama tribünlerin tamamı dolmasa da burada Benfica taraftarı 40-45 bin dolayında olacak. 1500 dolayında da Galatasaray taraftarı kendilerine ayrılan bölümde maçı takip edecekler. Evet, dediğiniz gibi özel bir gün. Hatta bu özelliği daha da artık bir faktör var. Az önce tamamlanan maç 0-0 bitmiş olması Astana-Atletico Madrid maçının bir anda bu maçın önemi bence çok da arttırdı. Özellikle bugün Galatasaray'ın Benfica'yı yenmesi durumunda grupta şansı çok ama çok artacak. Bu anlamda bakıldığında hani kötünün iyisi bir beraberlik durumunda bile şansının devam edecek olması da çok çok önemli. Bu çerçeveden bakıldığında maçın önem derecesi daha da arttı. Böylesine önemli bir karşılaşma öncesinde Benfica'da önemli isimlerden biri Yunan oyuncu Kostas Mizoglu'nun sakatlığı, Feca yine Sırp oyuncu, Eduardo Salvion, Ertinho, Andreas Samaris bir başka Yunan oyuncusu, o da cezalı. Önemli eksikleri var Benfica'nın. Galatasaray'da sadece zaten uzun süredir kadroda sakatlığı dolayısıyla yer bulamayan Hamit ve Lionel Canol sakatlıkları dolayısıyla oynayamayacaklar. Bunun dışında Galatasaray'da teknik direktör Hamza Hamzoğlu dünkü basın toplantısında evet Benfica güçlü bir takım, hücum tarafı önemli, önemli kozları var ama Benfica'nın savunmada zaafları da var, biz bunu değerlendirmeye çalışacağız. Açıklaması galiba biraz maçın nasıl geçebileceğini özetliyor bence. Rakipler alanda yapacağımız presse zaman zaman basit top kayıpları yapabilen bir takım Benfica, hücum presse karşı, rakibinin presine karşı bocalayabilen bir takım. Kanatlarda özellikle görev yapan oyuncuları yine Silvio ve Eliseu, Podolski gibi, işte bugün çok yüksek ihtimalle zaten Podolski'yi izleyeceğiz. Önemli de bir koz olacak. Kanat organizasyonlarıyla Galatasaray o İki savunma oyuncusunun zaaflarından yararlanabilirse farklı bir maç yine olabilir. Tabii sonuçta tüm bunların hepsi tahmin ama sahada oyuncular ortaya koyacaklar performanslarını ve maçın belirleyicisi olacaklar. Galatasaray'a kaybettikten sonra çok önemli bir maç oynadılar kendi adlarına. Sporting Lisbon maçı ve 3-0 kaybettiler. Çok ağır bir yenilgi. 55 maçlık iç saha yenilgisizliği sona erdi Benfica'nın. Bu anlamda biraz kendileri adına moralleri bozuk. Bu sezona çok da liglerinde de iyi başlayabilmiş değiller. Neresinden bakılırsa bakılsın Galatasaray eğer kendi oyunu son haftalarda o yükselen grafiğini bugün eğer Luchtar'ın zeminine yansıtabilirse iyi bir sonuç, beklediği bir sonuç, umduğu sonucu alabilir diye düşünüyorum. Dilersen maçla ilgili bir başka notu da aktarayım. Hakemle ilgili bir notum var. O da UEFA'nın bu zorlu derecesi yükseğe karşılaşmaya çok deneyimli bir hakem atamış olması. Sırp hakem Miloras Mazic 2009'dan bu yana FIFA kokartı taşıyan bir hakem, 42 yaşında. Şampiyonlar Ligi'nde 22. maçına çıkacak bu akşam ve Galatasaray'ın ilk kez kariyerinde bir maçını yönetecek. Mazic'le ilgili ilginç bir nokta var. O da 2013'te Avrupa Ligi yarı finalinde Fenerbahçe'nin İstanbul'da Benfica'yı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada görev yapmıştı. Ve Türk takımlarının daha önce 3 maçını yönettiği bir galibiyet, bir beraberlik, bir de yenilgi Mazic yönetiminde takımlarımız almış. Bu bilgiyi aktarayım. Podolski bu zemine çıktığında eminim farklı duygular içinde olacak. Sen bu bilgiyi benimle paylaşmıştın özellikle sevgili İbrahim. Lukas Podolski 2004 yılında Almanya Çek Cumhuriyeti mücadelesinde o zaman yeni açılan ve 2004 Avrupa Şampiyonası için inşa edilen bu startta çok farklı bir duygu yaşıyordu 11 yıl önce. Almanya milli takımının formasını 46. dakikada ikinci yarıda giymeye başlamıştı. Lukas Podolski de bu anlamda kariyerinin en önemli maçlarından ilk basamağını çıkarken kariyerinin bu stat onun adına önemliydi. Bugün de 11 yıl öncesine eminim gidecek kendisi adına.
Çok teşekkürler.
Tamam, öyle. Galatasaray bilmiyorum süreyi aşmamak adına da bir durayım ben bir nefes alayım. Dinleyicilerimiz de belki nefes alsın. Çok mu detaylara indim bilmiyorum ama belki soracağınız sorular da vardır. Bu noktada sözümü bitireyim.
Hayır, kesinlikle öyle bir şey olabilir mi sevgili Yalçın Çetin, Yalçın abimiz, tarihi anların, tarihi zamanların,
evet, tarihi bir maç anlatmasını bekliyoruz. Yine
herkes, Türkiye onu bekliyor.
Yine tarihe not düştüğü seslenişiyle.
Yunanistan'ı Avrupa şampiyonu yapan bir spiker Yalçın abi orada, Lizbon'da 2004'te.
Ya ben yapmadım. Ben yapmadım. Ama yani Yunanistan'ın şimdi oraya gidersek İbrahim çok anı var orada da.
Doğru.
2004'te birçok futbol sever tam bir hayal kırıklığına uğramıştı Yunanistan Avrupa şampiyonluğunda.
Doğru.
O Avrupa Şampiyonası'nın evet şampiyonuydu belki ama kimse çok mutlu olmamıştı. Hatırlarsın sen de buradaydın.
Kesinlikle.
Dolayısıyla evet o anılara gidiyoruz ama biz günceli yakalamaya çalıştığımızda da dediğim gibi Galatasaray'ın form grafiği son haftalardaki performansı umut veriyor. Tabii genel anlamda bakıldığında son dönemde Şampiyonlar Ligi'nde deplasman maçlarındaki kardeşlerin iyi olmaması belki biraz bizi düşündürebilir. Yani 9 maçtır kazanamıyoruz deplasman maçlarında Şampiyonlar Ligi'nde. 2 beraberlik 7 yenilgilik bir performans.
Evet.
Ve en son Schalke'ye karşı Almanya'da 3-2 kazanmışız. O gün bugündür deplasmanda kazanamıyoruz ama dedim ya başında sözlerimin yani bir puan da şu anda Astana Atletico Madrid maçının 0-0 bitmesinden sonra bir puan da fena olmaz. Zaten böyle bir deplasmanda Atletico Madrid kazanmış olsaydı bile yine anlamlı bir puan olacaktı ama bugün o maçın ardından çok ama çok önem kazandı bu mücadele. Dilerim TRT1 ekranlarında Türkiye saatiyle 22.45'te maçın heyecanlı yaşamak üzere televizyonların başına geçen sevgili seyircilerimiz çok keyifli. Sevgili Süleyman'ın da söylediği gibi tarihe not düşülecek bir maçı izleme şansına sahip olurlar. Heyecanlıyız. Şu anda sakiniz, evet, stat bomboş ama 3 saat sonrası olağanüstü bir atmosfer olacak burada.
Bu Sporting
takımlarının genel anlamda Portekiz takımlarına karşı bariz bir üstünlüğü olmasa da çok kötü değil veriler. Buradan da bakıldığında önemli bir avantajımız,
evet,
var. Galatasaray tarihinde iki kez gelmiş son yıllarda. Yine 5-6 yıl önce bu statta 2-0 yenmiştik Benfica'yı. Braga'yı mağlup ettik. Yani Portekiz takımlarına karşı deplasmanda oynadığımız maçları da kazandık. Burada artık belirleyici olan tabii bütün bu istatistik verilerin ardından belirleyici olan sahadaki mücadele olacaktır. Hamza Hamzoğlu yine dünkü basın toplantısında biz kendi oyunumuza bakacağız. Önemli kozlarımız var, bu kozları değerlendirmeye çalışacağız derken eminim isim vermesine Wesley Sneijder'i de işaret ediyordu. Wesley Sneijder eğer bugün bir gol atma başarısı daha gösterirse üst üste Şampiyonlar Ligi'nde 4 sezon gol atma mutluluğuna erişen Galatasaray tarihindeki ilk oyuncu olacak. Bu da önemli bir veri.
Evet.
Onun açısından da heyecan dolu bir maç olacak. Daha önce Ümit Davala Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi olarak bakıldığında bunu başarmıştı ama Şampiyonlar Ligi'nde ilk oyuncu olacak. Wesley Sneijder. Bu notu da sevgili dinleyicilerimizle paylaşalım. Çok not var İbrahim ama başka bilmiyorum sorunuz var mı?
Bu Sporting mağlubiyetinden sonra Yalçın, Sporting mağlubiyetinden sonra taraftarın biraz küskün ya da biraz daha az ilgisi olabilir mi maça? Nasıl görünüyor orada?
Yani Süleyman şöyle, tabii ki böylesine düşünsene yani 55 maç boyunca iç sahada bu sahada kaybetmemiş bir Benfica'yı hem de 3-0 gibi ağır bir skorla ezeli rakiplerinden biri mağlup ederse bir takımın taraftarı tabii ki ciddi bir travma yaşayabilir, ciddi bir üzüntü yaşayabilir. Ondan sonraki maçlarda önemli olan hep taraftarlıkta vardır ya, tekrar takımı döndürebilmek, teşvik edebilmek, işte tezahüratlarıyla, tam desteğiyle tekrar kulvarlarında yönlendirebilmek, işte lig olsun, Şampiyonlar Ligi olsun, ne bileyim hani Portekiz Kupası olsun. Dolayısıyla taraftar ayrı bir sahiplenecektir. Ama kredisi tükenmek üzere mi Benfica'nın diye soracak olursam, bence olası bir Galatasaray yenilgisi Benfica'nın kredisini bu anlamda tüketebilir. Bundan sonraki maçlarını hem lig hem Şampiyonlar Ligi maçlarını da olumsuz anlamda etkileyebilir. Bu anlamda taraftar bugün mutlaka yine tam destek amacıyla gelecektir diye düşünüyorum. Tabloyu göreceğiz ama maçın gidişatı içerisinde eğer dilerim böyle bir şey olur tabii ki, Galatasaray maçı erken kopartma şansına sahip olursa ya, dünyanın birçok yerinde olduğu gibi bu statta da sırtını dönen takımına yani tam anlamıyla sırtını dönen bir Benfica taraftarını görebiliriz. Bu da ihtimal dahilindedir tabii ki.
Çok çok teşekkür ediyoruz. Tarihi anların, tarihi zamanların spor spikeri sevgili Yalçın Çetin. Yalçın abimize Lizbon'a, Luj'a sevgilerimizi gönderiyoruz. Bu ilk programda sizin yıllarca sunduğunuz spor dergisi programında bizlere konuk oldunuz. Güzel sesinizle birlikte diyelim. Kolay gelsin diyelim. 22.45'i bekliyoruz.
Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Ben de keyifle dinleyeceğim bundan sonra. Tekrar programınız da hayırlı uğurlu olsun. Hem sevgili Süleyman Çelik, sen eminim sporumuz adına, futbolumuz adına çok önemli konulara temas edeceksiniz. Keyifle dinleyicilerimiz de sizleri dinleyecekler. Uzun soluklu, uzun ömürlü, yıllarca devam eden bir program olmasını canı gönülden arzuluyorum, diliyorum ve kolay gelsin diyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Sana da kolay gelsin Yalçın.
Sevgili Yalçın Çetin, tarihi anların, tarihi zamanların spikeri sevgili Yalçın Çetin bizlerle birlikteydi.
Maç olacak. Martin Atkinson, 37 yaşındaki hakem. 2006 yılından bu yana FIFA klasmanında ve ilk düdük sesi geliyor. Orta hazırlığı. Maxi Pereira'nın ortası. Suazo müthiş bir kurtarış. İnanılmaz bir pozisyonda Santis. Şimdi pas Baroş'a. Baroş gole gidiyor. Hadi Baroş. Kaleciyle karşı karşıya. Baroş son anda Queen. Çok önemli bir fırsatı değerlendiremedi. Köşe vuruşuyla şans arıyoruz. Orta geldi. Ceza alanı için kalan bulanı. Ve gol! Müdiye bakıyorum. Hakem golü veriyor. Evet 1-0. Golü buluyoruz. Dakika 52. Galatasaray 1-0 önde.
Evet.
Müthiş bir pozisyondu. Önce Baroş'la değerlendirememiştik ama köşe vuruşunda ceza alanı içi ve Galatasaray Lizbon'da Benfica önünde 1-0 önde. Ayhan, Ümit içeride. Ayhan sola atacak Arda'ya doğru. Arda ceza alanı kafayla indirdi. Ümit ve gol! Ümit ve gol! Ümit ve gol 2-0. Dakika 69.
Şahane bir gol, şahane.
Hazırlanışı itibariyle müthiş bir gol. Martins, kaleci dönen top. Of çok sert, çok sert. Galatasaraylı oyuncular rakibin üstüne giriyor ama futbol adına talihsiz bir anda Santis'in dileriz önemli bir şey yoktur. Ve maç bitiyor sevgili seyirciler.
Tebrikler Galatasaray.
Tebrik ediyoruz gerçekten de temsilcimizi. Benfica gibi bir takımı deplasmanda 2-0'la mağlup ediyoruz. Emre Aşık ve Ümit Karan'ın ikinci yarıda attığı gollerle ve puanımız 6 oluyor.
Spor Dergisi devam ediyor.
Televizyonlarda, televizyonumuzda, programlarımızda tabii ki maç özetlerini yayınlıyoruz ama dinleyicilerimiz bir an şöyle durdu galiba ama programımızda zaman zaman böyle tarihi anları, tarihi maçları ekrana, radyo kanalımıza
evet, benzer bir skor olur diye umalım.
İnşallah.
2008 yılına götürdük
dinleyicilerimizi. Bu dinleyicilerimizin dinlediği yine tesadüf sevgili Yalçın Çetin bu akşam anlatacak. 7 yıl önce UEFA Avrupa Ligi gruplarında Hertha Berlin Eintracht'in olduğu grup, Benfica'nın olduğu grup, Avusturya Wien'in olduğu grupta Galatasaray'ın deplasmanda 2-0 kazandığı maçtı bu.
Aslında bugüne gelirsek
Atletico 7 yaptı, Astana 2 puandı.
Bu 0-0'lık beraberlik Galatasaray'ın en azından bugün şeyini artıracaktır. Yani beraberlik de Galatasaray için iyi bir skor. Yalçın Çetin de bahsetti. Grupta başa baş bir yarışın olacağını gösteriyor. Eğer Galatasaray buradan hele 3 puanla ayrılırsa bir adım öne geçecektir rakiplerinin. Ve Atletico Madrid'le oynayacak. Astana'yla sahasında oynayacak Galatasaray.
Son 2 maça
girecek. Umalım buradan en azından bir beraberlik ya da galibiyette zaten Hamza Hamzaoğlu dün söylediği maç öncesi sahaya galibiyet hesaplarıyla çıkıyor Galatasaray.
İddialı.
Tabii Atletico Madrid Astana maçının skorunu bilmeden yapılan bir açıklamaydı. Ve kazanmamız gerekiyordu. Buradan bizim üst tura çıkmamız için kazanmamız gerekiyordu. Yani Galatasaray burada beraberlik hesaplarıyla gitmemişti. Ama daha dengeli bir futbol oynayacaktır diye düşünüyorum. Son gelişme üzerine Galatasaray'ın. Taraftar önemli burada. Onun üstünde 60 bin seyirci olduğunda çok müthiş bir etki yaratıyor taraftarlar. Futbolu bilen bir taraftar oyuna ne zaman müdahale edeceğini, rakibi ne zaman baskı altına alacağını.
Benfica Fenerbahçe maçlarında bunu gördük.
Oyuna çok iyi müdahale ediyor. Nerede nasıl tezahürat yapacaklarını, karşı takımı nasıl baskı altacaklarını çok iyi biliyorlar. Tabii Galatasaray'ın futbolcuları da tecrübeli, deneyimli futbolcular. Yani bu baskıya direneceklerini düşünüyorum. Maçın açılışından itibaren oyuna denge getirip. Ama Benfica konusunda da Galatasaray'a şöyle bir... Benfica'yı incelediğimizde Galatasaray'ın skor üretebileceğini düşünüyorum. Savunmada top çıkarırken zorluk yaşıyorlar. Prese karşı direnç gösteremiyorlar. Yani bunu ilk maçta da gördük. Galatasaray'ın bu anlamda zorlayacağını düşünüyorum. Oyunu sadece kanatları indiriyorlar. Galatasaray buna göre önlem alacağını düşünüyorum Hamza Hamzaoğlu'nun.
2 yıl öncesinin Benfica'sına göre, Fenerbahçe ile eşleşen Benfica'ya göre bence daha zayıf bir rakip.
Daha zayıf bir rakip tabii.
Cardozo'yu kaybetmiş. Lima'yı kaybetmiş.
Bir de 16 Eylül'den beri Atletico Madrid'e yenilmişti Galatasaray. O günden beri yenilmeyen, futbol olarak hep üstüne koyan bir Galatasaray. Eleştirilse de skor üreten, puan alan, emin adımlarla ilerleyen bir Galatasaray var. Sezon açılışına göre Galatasaray'ın daha iyi bir form düzeyi yakaladığını düşünmemiz gerekiyor.
Kesinlikle
bu anlamda Galatasaray'ın Benfica karşısında dirençli bir oyun oynayacağını, hemen teslim olacağını düşünmüyorum. Skor üreteceğini, gol pozisyonları üreteceğini düşünüyorum. Sadece Galatasaray'ın da tabii savunma hattında sıkıntıları var.
O çok
var.
Konuşulan noktada.
Evet, ona dönük Galatasaray'ın da önlemler alacağını düşünmemiz gerekiyor. Ancak Astana Atletico Madrid maçını düşündüğümüzde Atletico Madrid'in puan kaybı da çok büyük bir sürpriz. Madrid'in bu grupta bu derece kendi sahalarında Benfica'ya denildiler. Zorlandığını görüyoruz.
Evet.
Galatasaray ikinci tur için kritik bir maça çıkıyor diyelim.
C grubu, Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndayız, Spor Dergisi'ndeyiz. C grubunda bir kez daha dinleyicilerimize hatırlatalım. Astana 0, Atletico Madrid 0, Türkiye saatiyle 18'de başladı mücadele. Gecenin sürpriz skorlarından biri Madrid, Arda'nın eski takımı Kazakistan deplasmanından beraberlikle dönüyor. Grupta Galatasaray Benfica bu akşam 22.45 naklen TRT1'den izleyeceksiniz bu mücadeleyi. Bir kez daha belirtelim Yalçın Çetin'in anlatımıyla. Çünkü çokça soru geliyor, gerek benim Twitter adresime gerek spor servisine. Kim
hatırladı.
Anlatacak hep meraktır
Yalçın
zaten.
Yalçın Çetin anlatıyor. 22.45'i de açıklayalım Türkiye saatiyle. Türkiye'de saatler geri alınmadı. Seçim dolayısıyla gelecek hafta alınacak.
Evet.
Onun için 22.45, 21.45 yerine 22.45'te oynanıyor maç.
Şu an grupta Atletico Madrid 7, Benfica 1 maçı eksik. 6 puanda Galatasaray, 4 puanda ve Astana 2 puanda. Sarı kırmızılı takıma başarılar dileyelim. Galatasaray ne zaman, nerede, ne şartta ne yapacağı belli olmayan bir takımdır.
Galatasaray'ın
Avrupa
tabii,
kültürü var.
Evet, Avrupa geleneği olan bir takım. En olumsuz şartlar altında dahi Avrupa'da puanlar
alır. Çok kötü dersiniz puan alır gelir.
Puan alır. Bir de dediğim gibi bir seri yakaladı Galatasaray. Ligde ve Avrupa'da.
Evet.
16 Eylül'den beri mağlubiyet almayan bir takımı konuşuyoruz. Hamza Hamzaoğlu giderek takımın daha bir
tanımaya başladı.
Sistem oturdu diyelim. Yeni transferler az da olsa onlar takıma uyum sağladılar.
Ekonomi düzelmek için adımlar da atılıyor.
Tabii Galatasaray aslında
hep konuşulur çünkü bu.
Transfer politikasını da ekonomik gerçeklerine göre yaptı diyelim. UEFA ile görüşmeleri sürüyor Galatasaray'ın. UEFA daha önce süre vermişti mali yapınızı düzeltin diye.
Kasım ayı ortasında bir görüşme daha var.
Görüşme var. Galatasaray 2 yıl daha süre almak istiyor. Ben diyor mali tablomu bu şartlara göre düzenliyorum. Bana süre verin diyor. Umarız o süre de gerçekleşir. Galatasaray az transfer yaptı ama gerekli transfer yaptı diyelim. Yine şampiyonluğun adaylarından, Şampiyonlar Ligi'nde de iddiasını sürdürüyor.
Sürdürecek. Bu akşam bir kez daha Galatasaray'a başarılar dileyelim. Biraz sonra Ajax, Fenerbahçe, Beşiktaş, Lokomotiv, Moskova maçlarında birlikte konuşacağız. Basketbol konuşacağız. Sıcak gelişmeler var. Bunu konuşacağız. Telefon bağlantılarımız var ama sizi yine şöyle bir Avrupa kupalarında geçmişe götürelim.
Bir şut ve gol! Olimpiyat'ta gol! Hem de nefis bir gol! Tolga Yaslı! Beşiktaş 1, Liverpool 0! Gökhan Töre! Dembaba, Tolga! Kartal golü attı!
Top alan futbolculuğumuz İlyas. Bir ara fazla ceza alan üzerinden Selçuk! Selçuk kaleciyle karşı kaleciyle şut ve gol! Evet değerli dinleyiciler, dakika 21. Gerçekten Bordo'da da iyi başladık.
Orta pozisyonu şimdi geldi orta. Ignacevic, Alex düzeltti. Sol ayak sert vurdu ve gol! Gol, gol, gol! Alex kaptan attı. Kaptan Alex 1-1 yapıyor. Oyundan soğumayın diyor.
Bu dakikalarda diyoruz ki şans hiç olmazsa Galatasaray'ın yanında olsun. İşte cezalarına sokmak isteyen futbolcu Tarju. Girdi içeriye doğru. Ve gol! Ve gol sayın dinleyiciler! Olmaz böyle bir gol! Olmaz böyle bir gol! Kral, krallığını gösterdi. Durumu 4-0 yaptı. Durumu 4-0 yaptı. Dakika 82. Gol Tarju. Galatasaray 4. Neşetel Sabak 0. Neşetel Sabak 0. Girdi cezalarına Tarju. Ceza alanına girdiği anda bir anda Kolmin Böfle çaprazla karşı karşıya kaldı. Sağ ayağının içiyle paralel bir pas. Çok güzel falsolu bir top vurdu.
Drogba indirdi ceza alanına. Snyder! Snyder gol!
Spor Dergisi devam ediyor.
Spor Dergisi'nde sizlerle birlikteyiz. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda zaman zaman radyo anlatımlarıyla, zaman zaman televizyon anlatımlarıyla, unutulmaz gollerle sizleri buluşturduk. Avrupa Kupalarının bölümümüzde bu son dakikalarında, bu bölüm için diyorum, Ajax, Fenerbahçe ve Beşiktaş Lokomotiv Moskova maçlarını konuşacağız. Çok konuşulan bir Fenerbahçe, her zaman olduğu gibi.
Evet,
Amsterdam'da perşembe akşamı grupta nereye gideceğini belli edecek bir maça çıkacak.
Evet, Fenerbahçe'yi çok konuşuyoruz. Fenerbahçe aslında geçmişte, yani
her, geçen, zaman, çok
her zaman çok konuşuyor ama son maçını izledik Fenerbahçe'nin. Savunma yapan Kayseri karşısında, tüm hatlarıyla geri çekilen, skoru korumaya çalışan.
Dışarıda böyle.
Çok etkisiz böyle bir görüntü, evet, vermişti. Skoru belki korudular ama hani Fenerbahçe'den bu sene beklenen, seyircisinin beklediği coşkulu atak, hı-hı, bir futbol bekleniyordu. Çünkü transferler Nani, Van Persie, Fernandao gibi önemli yıldızlar kadroya katılmıştı. Ancak Payet henüz takımını atak ve sonuca hızlı giden bir takım haline getiremedi. Yani daha doğrusu yıldızları da yönetemedi. Yıldızlarla ilgili tartışmalar sürüyor. Takımda kadro istikrarı yakalanamadı. Bu Avrupa maçlarına da yansıyor diyorum ama Avrupa maçlarında biraz daha farklı gibi Fenerbahçe. Belki ona bakmak lazım. Belki daha farklı olacağını düşünmek gerekiyor.
Ajax maçında çok efor sarf edip ben kazanacağım bu maçı mesajını verdi ve
vermişti.
Aldı.
Yani ben yine Ajax deplasmanında da farklı bir Fenerbahçe göreceğimizi düşünüyorum. Gerçi sakatlıklar da söz konusu. Caner yine oynayamayacak sakatlığı var. Diğer bazı futbolcular var. Ne olabilir? Fenerbahçe'de Molde grubu domine ediyor. 7 puanla lider durumda maçlar öncesi. Fenerbahçe 4 puanla ikinci ve Fenerbahçe'nin buradan en kötü ihtimalle bir beraberlikle gelip ikinci pozisyonu koruması gerekiyor. Bunu bekleyebiliriz. Fenerbahçe'nin Avrupa'da farklı bir havaya bürüneceğini, o yıldızların gerçek niteliklerini ortaya koyacaklarını düşünüyoruz. Biz geçen 3. hafta maçlarını Avrupa'da 2 galibiyet bir beraberlikle bitirmiştik. Yani bu hafta da takımlarımızdan Avrupa'da böyle bir performans, en azından benzer bir performansı bekleyelim. Beşiktaş da grupta Avrupa'da. Beşiktaş'ta bir nasıl bir parantez açalım? Beşiktaş zaten ligde lider ve
oynadı, zevk veriyor.
Oturmuş, Avrupa birbirini tanıyan, iddialı, uzun süredir birlikte oynayan genç, dinamik, top tekniği yüksek, orta saha ve hücum hattında elit futbolcu olan bir takım. Yani bu anlamda çok kolay skora giden, karşı takımı baskı kuran bir Beşiktaş var. Bunu Avrupa'ya da yansıtıyor. Avrupa'daki maçlara da yansıtıyor.
Arada bir de Kasımpaşa beraberlikleri de olacak. Her hafta kazanmayacak bir takım.
Maçın geneline baktığınızda...
Yani çok da üzülmedi camia.
Camia çok üzülmedi. Maçın geneline baktığında arzulu, istekli, mücadele eden bir takım vardı. O açıdan bu maça takılı kalmadı Beşiktaşlar. Çünkü takımın gerçekten performansını beğendiler ve potansiyelinin olduğunu biliyorlar. Ya gelecek maçlar için umutlanabilirler. Fenerbahçe taraftarlarında aslında umut yok. Belki 2 puan uzaklıktalar liderle. O kadar da bir fark yok arada. Sadece ligden de kopmadılar, zirveden kopmadılar ama geleceğe dönük bir beklenti ve umut yok gibi.
Ya şu söyleniyor. Nani'yi getiriyorsun, Van Persie'yi getiriyorsun. Alves, Kehrle geriyi donatıyorsun. Zaten birçok milli oyuncun var. Niçin hoca böyle bir hoca? Taraftarın isteği bu. Capello'yu görmek istiyor. Ancelotti'yi görmek istiyor. Mourinho'yu görmek istiyor ama...
Tabii burada... Bu yıldızlarla çalışacak olmuyor. Bir teknik direktör gerekiyor değil mi? Evet. Onların dilinden anlayacak. İşte neden 11'de yer verdiğini ya da vermediğini onlara anlatabilecek ve bunun karşılığında takımda sorun ve tartışma yaratmayacak bir liderlik de gerekiyor. Teknik direktörlük sadece teknik bilgi olmuyor zaten. Yani siz o futbolcuları, egoları yüksek, ünlü yıldızları yönetebilip bir takımın parçası yapabildiğinizde teknik direktör oluyorsunuz, başarılı oluyorsunuz. Takım olmak olgusu önemli tabii. Şimdi bu arada teknik direktör açısından da bakabilirsiniz olaya. Van Persie olabilirsiniz ama takım bir parçası olmalısınız. Peki Van Persie son oynadığı maçta nasıl bir etki gösterdi? Nasıl bir hücum hattında ne kadar topla buluştu? Ne kadar top kaybı yaptı?
İsteksiz, çok isteksiz bir Van Persie var.
2014 pozisyona girdi diyebiliriz. Şimdi burada nedir?
Dünya Kupası'nda
sorun nedir?
Birlikteydik. Brezilya'da burada... o Van Persie'yi hatırla Süleyman abi. Uçan adam Van Persie.
Uçan Hollandalı lakabını burada aslında sezona da birkaç golle başlamıştı.
Başladı, kritik gollerle başladı da. İşte o görüntüyü verince ekranlara bakın Süleyman abi sizler yine belirtiyorum oradaysınız. Sevgili dinleyicilerimiz de hatırlayacaklar. Wesley Sneijder'in Hollanda performansı devam ederken iyi veya kötü 2014 yazında Hamza Hoca da bizlerle birlikteydi TRT ekibiyle. Bir yanlış anlamaya sebep olan bir yorum yapmıştı Sneijder'le ilgili o gün. Milli takımlar yardımcı teknik adamıydı Fatih Hoca ile birlikte. Döndü Galatasaray'ın başına geçti. O ilk günü hatırlıyor musun Süleyman abi? Sneijder'le ilk buluşmasını. Evet. Herkes ne dedi? Sneijder'i bu takımdan Hamza Hoca uzaklaştırır. Gönderir dedi. Herkes yazdı çizdi. İlk idmanı hatırlıyor musun Süleyman abi?
Evet.
Mutlaka senin önüne geldi o ve gözünün önünde. Sneijder'le buluşması. Sneijder o buluşmayı anlatırken korktum diyor. Hamza Hoca acaba beni gönderecek mi? O buluşmayı hatırlıyorsun. Birbirlerine şefkatle sarılmaları. Her şey unutuldu orada.
Şimdi bunu Fenerbahçe'ye bu yaklaşımı uyarlayalım bu yaklaşımı. Ne yapmanız gerekiyor? Bu yıldızlar kazanılmalı değil mi takımda?
Aynı dili konuşmanız
gerekiyor.
Aynı
dili konuşmanız.
Birbirinizi sevmeyebilirsiniz.
Sevmeyebilirsiniz ama profesyonelce bir takımın geleceği ve takımın futbolu adına iyi bir diyalog halinde olmanız, bunları kazanmanız, dışlamamanız ya da ötekileştirmemeniz gerekiyor. Bu nasıl yapılacak? Bunu Pereira'nın görevi.
Pereira'nın görevi. Yönetim çok istiyor. Van Persie maliyetli bir oyuncu. Bu arada Van Persie'nin morali gitgide bozuluyor. Sevgili dinleyicilerimize bunu da belirtelim. Çünkü dün Hollanda milli takımı teknik direktörü çok eleştirilen Blind yaptığı açıklamada Almanya ve Galler maçı oynayacaklar artık. Hedef 2018 evet. Almanya-Hollanda maçı da TRT ekranlarından o dev mücadele nakden yayınlanacak.
Evet, TRT Spor'da saat 21'den itibaren 17 Kasım'da 17 TRT Spor ekranlarında olacak. Tabii Almanya-Hollanda futbol rekabeti de izlenir tabii.
Haftaya bunu da
çok öncesinde olan.
Avrupa'nın en büyük buluşması diyebilir miyiz ülkeler bazında?
Avrupa'nın ben öyle en diyorum. Önemli rekabetlerinden biri. Dünya Kupası finalleri oynamışlar.
Sürekli çok büyük hikayeler olan. Bu hikayelerden biz de programda okuruz. Evet, iki hafta sonra. Blind Van Persie'yi almadı kadroya. Niçin? Takımında oynamıyor ve
Fenerbahçe dönemine atıf. Hayır, Fenerbahçe dönemine atıf yaptı. Fenerbahçe'de takımında 90 dakika oynayacak güç ve fiziki güç ve kondisyonu yok dedi.
Yok dedi.
Formda değil dedi. Fenerbahçe dönemine atıfta bulundu. O zaman bu futbolcu nasıl form tutacak? Ligin 11. haftası geliyor.
Evet.
Avrupa'da o kadar maç oynanmış. Yani burada Fenerbahçe'nin bir de hazırlık kampı tartışılıyor İbrahim. Evet. Pereira'nın bu antrenman taktikleri, uyguladığı teknikler de tartışılıyor. Fizik kondisyon anlamında gerekli çalışmaları yapmadığı da söyleniyor hazırlık kampında. Evet. Sonrasında bunları telafi etmediği de söyleniyor. Bu tabii Fenerbahçe herhalde bu sezonu böyle geçirecek mi ya da takım
düzelecek
ayağa
mi?
Kalkacak mı onu göreceğiz.
Peki Fenerbahçe'nin grubu A grubunda Molde lider, puanı 7, Fenerbahçe 4 puanda. İkinci sırada Ajax ve Celtic'in 2 puanları var. Amsterdam Arena'da Ajax Fenerbahçe mücadelesi perşembe akşamı 21'de başlayacak Türkiye saatiyle. Diğer yandan Celtic Molde buluşması var. Grupta Beşiktaş Lokomotiv Moskova mücadelesi saat 19'dan itibaren yine TRT1'den naklen yayınlanacak. Dinleyicilerimiz de Radyo 1'den bu mücadeleyi naklen dinleyebilecekler. Beşiktaş'a, Fenerbahçe'ye başarılar diliyoruz. Galatasaray'a başarılar diliyoruz. Persie Hollanda milli takımına almadı Blind. Artık yaşlanıyor, takımında oynamıyor dedi. Ajax cephesinde de işler çok iyi gitmiyor. Frank de Boer ve komple Amsterdam'ın, komple Hollanda'nın aslında morali bozuk. Buradan bir geçmiş olsun dileğinde bulunalım. Nasıl denir? Johan Cruyff, dünya futbolunun en güzel 14 numarası bence siz izlediniz.
Evet.
Bir hastalığa yakalandı. Evet, burada da çok dile getirmek istemiyorum. Evet. Tüm Hollanda üzgün. Her hafta Hollanda'daki lig maçlarında 14 rakamları, 14 sayıları, pankartlar açılıyor. Bu arada Gert Müller'in de bugün doğum günü. 70. yaş günü, sen ayrı seversin Gert
evet,
Müller.
Gert Müller, Cruyff eşleşmesi, karşılaşması. 1974 finaline gittik tabii. Gert Müller, Cruyff, Almanya ve Hollanda Dünya Kupası finali. Burada karşı karşıya gelmişlerdi. Efsane golcü tabii, Almanları kupaya taşıyan isimdi tabii, orada gol atan futbolculardan biriydi. Gerçekten ona da
ömürleri bol olsun diyelim.
Ömürleri bol olsun diyelim. Yaş gününü kutlayalım.
Geçmiş olsun diyelim. Ve saatlerimiz Türkiye'de 20.43'ü gösteriyor. Süleyman abi, Trabzonspor Gaziantep Spor maçı programının hemen başında gelişmeler vardı. Biraz sonra sevgili Barış Yurdusevenle, Trabzonspor muhabiri arkadaşımızla da bağlantımız olacak.
Tabii Trabzonspor Gaziantep Spor maçını biraz anlatalım. Maç buyurun. Sonrasındaki hakem kararları üzerinden süregelen tartışma sonunda hakemler 4 saat süreyle stattan çıkamamışlardı. Bu soyunma odasında ve koridorlarında yaşananlar, olaylar vuku buldu. Bu tabii ilk açıklaması Hacı Osmanoğlu'nun, İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun, Trabzonspor Başkanı'nın
çok başka yerlere giden açıklamalar oldu.
Talimat verdim çıkmasın. Tabii sonrasında biz onların güvenliği için çıkaramadık açıklamaları geldi.
Evet.
Tabii burada federasyon da bir açıklama yapmıştı. Zorla alıkonulma ifadesini kullanmıştı federasyon. Profesyonel disiplin kuruluna Başkan Hacı Osmanoğlu ve 8 yönetici sevk edilmişti. Federasyon burada kararları evet. açıklamış. Trabzonspor yöneticilerine ağır ve sert yaptırımlar var. Hemen kısaca değinelim istersen. Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Başkan Vekili İbrahim Usta da oradaydı. Kendi yönetim kurulu üyesine PFK'nın verdiği karar 1,5 yıllık hak mahrumiyeti.
Evet.
Trabzonspor'a 2 resmi müsabakayı seyircisiz sahasında oynama cezası verildi. Tabii İbrahim Ethem Hacı Osmanoğlu, Trabzonspor Başkanı'na da 280 gün hak mahrumiyeti var. Diğer 8 yöneticiye de 410 günle 200 gün arasında değişen hak mahrumiyeti var. Bunları tek tek saymıyorum. Köksal.
Trabzonspor cephesi evet, Barış, ne düşünüyor konuda
Barış
Süleyman
abi? Barış Gülseven yayınımıza katılıyor. TRT Spor Trabzonspor muhabiri. Trabzonspor'u çok yakından izler, takip eder Trabzon'daki tüm gelişmeleri. Barış, önce bu yaptırımlar açıklandı. PFDK kararları açıklandı da o koridorlara atıf var bu cezalarda. Sportmenliğe aykırı hareket, sportmenliğe aykırı hareket. Sen de oralardaydın. Neler yaşandı? Önce o olaylardan başlayıp Trabzonspor cephesinde son durum nedir? Neler yaşanıyor? Sözü sana bırakıyorum Barış.
Şimdi Trabzonspor cephesinde bu durumu değerlendirecek kimse yok. O yüzden ben de onlar adına değerlendireyim. Çünkü şöyle yok. Hepsi ceza aldı. Artık yani bu saatten sonra kimsenin resmi kulüp adına açıklama yapma şansı yok.
Değerlendiremezler diyorsun sevgili Barış. Bu arada hoş geldin Spor Dergisi'ne.
Hoş bulduk. Merhabalar İbrahim. Biliyorsun hafta sonundan küsüz.
Pazardan sana bir özür borcum var biliyorum. Telafi edeceğim hafta sonu.
Yok,
teşekkürler sevgili Barış.
Beraber girdik terapiye, o yüzden öyle espriydi. Şimdi tabii sevgili Süleyman, ben koridorlardaydım. Neler yaşandığını, neler olduğunu tabii hepsine şahit olduk. Bırakın şey, ben bir Trabzonlu olarak orada üstüme düşen görevi de yaptım. Yani orada yani yöneticili büyüklerimizle, abilerimizle de, kardeşlerimizle de konuştum, konuşmaya çalıştım. Ama o kadar şartlanmıştılar ki olaya, engel olamadım. Hatta aramın çok iyi olduğu yönetici abilerimiz sağ olsunlar bizi bir yabancı gibi görüp atıfta da bulundular. Şimdi tabii o olayın yankısı Trabzon'da bir grup, tabii çok küçük bir grubun dışında çok büyük bir tepkiyle karşılandı. Ve sonrasında baştan da zaten farklı konuştu. Herkes farklı konuştu. Ama bu cezalar bekleniyor muydu? Bekleniyordu. Yani buna benzer en üst sınırdan cezaların geleceği belliydi. Şimdi tabii sosyal medyaya öncelikle bakıyoruz. Henüz bir resmi bir açıklama gelmedi ama gelecektir mutlaka kulüpten. Hani şöyle bir zehir zemberek bir açıklama gelecektir diye düşünüyorum. Tahkim yolu vardır. Ama dediğim gibi ben bu olayı orada 23.40'da maç bitti. 24'ten itibaren seslendirmeye başladım. Keşke yaşanmasın bu olaylar diye ama maalesef yaşandı. Evet. Başkanlığın açıklamaları tabii maç sonrasındaki açıklamalar bir delil, belge. Sonrasında ne dediyse kabul görmedik. Görmeyeceği de normal. Çünkü iki defa söyledi sevgili Süleyman Çelik, Ben Kırkayak. Yani evet, iki defa söyledi. Bir gece başka bir televizyona konuştu. Bir de geldi basın toplantısı düzenledi havaalanında. Yani orada açıklamalar yaptı.
Bugün ama yeni bir açıklama var sanırım. Biz güvenlik için hakemleri tuttuk dedi değil mi Hacı Osmanoğlu?
Yani evet. Onun Vali Bey de öyle söyledi Abdülceliniz ama yani onu ben nasıl yorum yapayım şimdi? Nasıl evet, söyleyeyim sen... yani? Ben ne diyeyim şimdi? Gazeteci olarak mı söyleyeyim? Şahsı olarak mı söyleyeyim? Yani çünkü hani ben bir şey dememe gerek yok. Zaten kendisi şeyde söylüyor bunu. Yani o ilk akşamki katıldığı televizyon programında ve havaalanında söylüyor. Bunlar kayıtlarda var. O saatten sonra ne dersen de yani bir de başkan şimdi işi farklı yerlere döktü. Yani iş hakemden çıktı. Belki de Trabzonspor haklı olduğu da ama da haksız duruma düştü.
Yani aslında hakem hataları yani konusunda yani Barış herkes hemfikir. Hani Trabzonspor'un arka arkaya hakem hatalarıyla puan kaybettiği konusunda herkes hemfikirdi. Yalnız bu olay tabii farklı boyut kazandırdı tabii bu evet konuyu.
Yani farklı boyut kazandırdı. Trabzonspor'un geleceğiyle ilgili çok, çünkü burada bu para cezalarını kim ödeyecek? Bunlar nasıl olacak?
Şimdi bu para cezalarına bakıyorum Barış.
İstemeden girebilecek mi? Başkan aday olabilecek mi? Ki aday olacağını söylüyor. Yani
2 milyon liraya yakın bir para cezası görüyorum Barış.
Kongrede etkilenir mi bu cezada? Bunların hepsi tabii Trabzonspor çok etkileyecek. Ortada bir futbol takımı var. Başkanı ve 8 tane yöneticisi 1 yıla yakın ortalama ceza almış. Bu futbol takımını etkiler. Bugün bir karar aldılar biliyorsunuz. Kongreye kadar ödemeler durduruldu. Zaten yoktu ödemeler de. Hani bugün yarın
bunun kongre sürecine etkisi mi olur? Ne tür bir etkisi olur Barış? kongre süreci, Aralık ayındaki kongre bundan etkilenir mi bu gelişmelerden?
Kesinlikle etkilenir. Yani başkanı etkiler. Yani negatif yönde etkileyecektir. Zaten çok yoğun eleştiriliyor. Evet. Şimdi Trabzon sevgili Süleyman Çin, yani siz de biliyorsunuz Trabzon farklı bir yer. Yani futbolla yatıp kalkıyor. Yani yaşıyor, futbolla yaşıyor. Çarşambaya kadar oynanmış maç, çarşambadan sonra oynanacak maçı konuşuyor. Hiç durmadan. Haftanın 7 günü hiç durmadan. Şimdi bu camianın bir klişeleşmiş bir altyapısı var. Şimdi İbrahim Ali Osmanoğlu ülke sürecindeki söylemleriyle seçildi. Şimdi bir kere o iş bitti, o iş yok. Yani verdiği sözler kupayı getireceğim dedi, o olmadı. Şimdi bu süreçte sportif başarı yakalanamadı. Borç 3 kat arttı. Yani hani elle tutulur bir şey yok. Yani şu anda kulüpte bir Süleyman Urma işte mücadele ediyor. Ya inanın Şota bile dağıldı yani. Şota gibi Hollanda ekolünden gelmiş bir teknik direktör Marco Marini çıkartıp 10 numara pozisyonuna Medyani'yi koyuyorsa yani o bile darmadağın yani.
Barış, o zaman teknik ekibe büyük görev düşüyor. Takım bu tartışmalar dışında tutup maçları hazırlamaları gerekiyor. Kolay gelsin diyelim. Teşekkür ederim yayınımıza yaptığın katkı için.
Sevgili Barış, katıldığın için teşekkürler.
Katıldığın için teşekkür ediyoruz.
İstanbul deplasmanındasın. Belki buluşup bir çay içebiliriz önümüzdeki hafta.
Tamam, peki.
Ağzına sağlık, çok teşekkürler. Sevgili Barış, her zaman olduğu gibi Trabzonspor'un her şeyini bizlere anlattı. Son 7.5-8 dakikamız Spor Dergisi devam ediyor. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda sizlerle birlikteyiz. Biraz da basketbol konuşacağız gündemde. Artık diyoruz ki futbolumuz iyi olsun. Bütün birimleriyle güzel bir yaza doğru gidiyoruz. Programın başında da söylediğimiz gibi. O yüzden kavgaya, gürültüye. Fatih Hoca son basın toplantısında böyle demişti. Bilintin o mailleri üzerine. Tweetleri, mailleri, kavgaları, gürültüleri her şeyi bırakalım. Bu takımı sevelim, ülkeyi sevelim, futbolu sevelim demişti. O
evet,
yüzden
milli takım müthiş bir geri dönüşe imza attı. Evet. Evet, gerçekten imkansızı başardı.
Hani kavganın zamanı değil artık tartışmanın. Futbol sahada hani, hata olacak.
3 Temmuz'dan sonra, 2011'den sonra Türk futbolunda kutuplaşma ve gerilim arttı. Bugün hani taraftarları dört büyükler deplasmana götüremiyor. Kutuplaşma yöneticiler üzerinden ya da teknik ekip üzerinden açıklamalarla devam ediyor. Bunu nasıl yatıştıracağız? Bunu nasıl eski Barış ve Toşkör'ün hakim olduğu bir konu duruma getireceğiz futbolunu bilmiyorum. İnşallah bundan sonra bu adımlar atılır. İnşallah. Toşkör'ün yerleştiği, rakibe saygının
Trabzonspor'un da acilen zaten buna ihtiyacı var. Bakın bu hafta zorlu bir Başakşehir deplasmanı var Fatih Terim Stadı'nda. Başakşehir, Trabzonspor mücadelesi haftanın en önemli maçlarından biri konumunda.
Tabii şu teknik direktör Şota'nın bu tartışmaların dışında takımı tutup maça konsantre etmesi gerekiyor.
Kesinlikle doğru.
İşi zor.
Zor. Bu kadar da geniş bir oyuncu havuzu var Trabzonspor'da. Onlar da Fenerbahçe'nin yaşadığı sıkıntıyı yaşıyorlar.
Tabii. Aslında iyi başlamışlardı sezona. Çok. Kadrosu da iyiydi. Trabzonspor'un iyi sonuç alıyorlardı.
Galatasaray maçı.
Galatasaray maçıyla
Cüneyt Hoca biraz onların
düşüşe geçtiler.
Moralini bozdu. Diyelim son 6 dakikanın 3 dakikasını sevgili Uğur Türker'e vereceğiz. Niçin her hafta birlikte olacağız. Kısmet olursa basketbol diyeceğiz. Uğur'un geniş bir havuzu var basketbol konusunda. Çok başarılı. Stadyum programımızın editörü, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi programlarının editörlerinden biri diyelim. Uğur, pazar günü öncelikle hoş geldin. Pazar günü sormuştum ayrılırken. Pazartesi kim kazanır diye, sen Galatasaray rahat kazanır demiştin ve öyle de oldu. Genel senle şöyle bir hem derbi hem de basketbolumuzu biraz konuşalım istedik.
Öncelikle kibar sözler için teşekkür ediyorum. Size de iyi yayınlar.
Teşekkürler.
Doya doya güzel güzel programlar yaparsınız inşallah. Pazar günü söylediklerimi arkasındaydım maç saatinde de ve oynanan oyun açıkçası parkede beni yanıltmadı. Onu söylerken şöyle birkaç spesifik sebebim vardı aslında. Galatasaray'ın iç sahadaki bu sene özellikle Ataman'ın yeni kadrosuyla oynadığı yırtıcı oyun, Fenerbahçe'nin Limoges deplasmanında gördük, Konya maçında gördük. Sert rakiplere karşı, potaya atak eden takımlara karşı biraz çekimser kalan, maçı sirkülase etmekten kurtulamayan görüntüsü aslında Abdi İpekçi'nin maçın hikayesiydi. Galatasaray rahat kazandı ama şunu da unutmamak lazım. Fenerbahçe çok önemli bir geçiş sürecinde. Geçen sene takımın belki de en çok top kullanan, takımın oyununu yönlendiren Gudulak bu sene yok. Oyun daha çok Bogdanović üzerinden oynanıyor. Bogdanović maça kötü başladı. İkinci periyodu çok iyi oynadı sonuna özellikle, ama işte bölük pörçük oyunlar Fenerbahçe'de sezon başının getirdiği, Obradovic'in yeni takımının getirdiği o bölük pörçük oyunlar Galatasaray için deplasmanda yetmedi.
Evet.
Ergin Ataman ise tam istediği takımı kurmuş. Şilbi 2-3 sene önce istemiş alamamıştı. Bu sene kadrosuna kattı. McCollum çok iyi performans vermese de Ataman'ın aradığı tipte bir guard arıyor sonrası. Sinan'ın, Michov'un önemli katkısını görüyoruz. Evet. Bir geçen seneden beri devam eden iki oyuncu aslında bunlar. Tabii pota altı Galatasaray'ın belki Euroleague düzeyinde, Euroleague çapında bile en önemli 2-3 takımından biridir 5 numara rotasyonunda. Hem Dorsey hem Lampe çok fark yaratıyorlar. Sezon başında Ataman Obradovic'e iyi bir mesaj vermiş oldu aslında. Şunu unutmamak lazım ama, bu sezon başı oynanan basketbolda sezon sonunda takımların kimlikleri oturduktan sonra, iki antrenörün de tam olarak aklındakilerini sahaya yansıttıktan sonra ortaya çıkan basketbol biraz farklılaşır.
Evet.
Ataman'ın takımı biraz durgunlaşır. Obradovic'in takımı biraz daha hırçınlaşır. Çünkü orada bir Datome faktörü var. Datome'yi sezon başı hem Barcelona hem Real Madrid hem CSK istemiş. İtalyan oyuncu 3 takıma da ben 4 numara oynamak istemiyorum diye hayır demişti. Gördük ki Fenerbahçe bu konuda Datome'ye yeşil ışığı yakmış Obradovic. Ki evet. İstanbul'a gelmiş. Dün çok zorlanmasına rağmen 4 numarada Datome'yi orada kullanmadı. Çünkü boş şutları Barış kaçırdı. Yudov ve Vezeli alan yaratamadı kısalara. Ona rağmen Datome'yi 4 numarada kullanmadı Obradovic. Demek ki Datome o izni alarak, o garantiyi alarak İstanbul'a gelmiş. Ben Datome'nin Fenerbahçe'deki kullanılış tarzının sezonu etkileyeceğini, Euroleague'in bu seneki hikayesini etkileyeceğini düşünüyorum. Çünkü Datome bu seviyenin belki de Avrupa'nın en çok fark yaratacak 2-3 oyuncusundan bir tanesi.
Çok teşekkürler sevgili Uğur. Önümüzdeki hafta daha geniş bir şekilde bayanlarımızla konuşarak birlikte olalım diyelim. Ağzına sağlık. Kolay gelsin. Yoğun bir akşam seni bekliyor.
Teşekkür ediyorum. Tekrar size de iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Son 1-1,5 dakikamız. Süleyman abi, son sözlerin.
Ya ben önce programın... basket maçı için, derbisi için konuşayım. Tabii. Top çalmada 10'a 1 üstünlük Galatasaray kurmuş Fenerbahçe. Yani burada mücadele azmini görüyoruz.
12 bin seyircisiyle.
12 bin seyircisinin desteğiyle de
mücadele orada eden. Orada ayrı bir Şükrü Sıraçoğlu mu?
Ve son 4 yıldır da iki takım da kendi sahasındaki maçları kazanıyorlar. Yani Fenerbahçe de evet. 4 yıldır yaklaşık Abdülpekçi'de maç alamıyor. Bu da ilginç bir seri Galatasaray'ın.
Kesinlikle öyle.
Galatasaray'da bu kez Fenerbahçe'nin sahasında kazanamıyor. İlginç bir rekabete dönüştü bu derbi.
Bununla ilgili bir bilgi de ben vermiş olayım. Futbolda Fenerbahçe'nin üstünlüğü var ezeli rekabette, ama basketbolda da maçlar eşit. Galatasaray'ın da Fenerbahçe'nin de basketbolda 112'şer galibiyeti var. Diyelim bir programımızın, daha doğrusu ayrıldığımız yerde yeniden buluştuğumuz Spor Dergisi programımızın ilk bölümün sonuna geliyoruz. Bizlere ulaşabilirsiniz. E-posta adresimiz spordergisi@trt.net.tr. Telefon numaralarımız 0312 alan koduyla 463 34 19 veya 21. twitter.com/spordergisi alt çizgi trt, Facebook Spor Dergisi programına bizlere ulaşabilirsiniz. Programı www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden de dinleyebilirsiniz. Bir Klasik Spor Dergisi tekrar sizlerle buluştu. Yapımda ve yayında emeği geçen bütün herkese teşekkür ediyoruz. Bir hafta sonra Türkiye saatiyle 20'de yeniden buluşacağız. Süleyman abi.
Evet, ilk programımızda dinleyicilerimizle buluştuk. Tekrar görüşmek dileyelim. İyi akşamlar dileyelim.
İyi akşamlar Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a başarılar dileyelim.
Evet, takımlarımıza başarılar dileyelim bu Avrupa haftasında.
Kolay gelsin, iyi akşamlar.
İyi akşamlar.
Spor Dergisi.